Ayrım 95.
Devleti eski düzende yaşatmanın imkansızlığı anlaşılınca batılılaşma bir kurtuluş sembolü halinde Türkiye'de benimsenen ilk yeni fikir olmuştur. Askeri bozgunların arkasından geldiği için batılılaşma fikri kendisini ilk önce askerlik alanında batının tekniğini alma şeklinde göstermiştir. Yeniçeri ordusunun kaldırılıp Avrupa biçiminde bir ordu kurulması ve bu orduya Nizam-ı Cedid yani yeni düzen adının verilmesi batılılaşma hareketinin ilk radikal halkasıdır. Bu aynı zamanda batılılaşma fikriyle bir yeni düzen arandığının da işareti sayılmak gerekir. Eski devlette yeni düzen fikrine bu şekilde gelindiği ve batıya dar açıdan bakıldığı halde batılılaşma anlamı gittikçe genişleyen bir fikir olarak günümüze kadar yaşamıştır. Türkiye'nin bu en uzun ömürlü fikri yeni Türk devletinin kuruluşunda başlıca temellerden birini teşkil eder. Batıya karşı savaşıldığı en amansız bir dönemde bir yandan batı düşmanlığının ortak bir duygu olarak kuvvetli bir şekilde yaşamasına ve medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar sözünün alkışlarla karşılanmasına rağmen yeni Türkiye'nin kurucuları batılılaşma fikrini hiçbir zaman bırakmamışlardır. Harp sanatında ve silahlarda, teknikte ve devlet idaresinde cılız davranışlarla sürüp gelen batılılaşma çabası istenilen sonucu vermeyince Osmanlı reformcuları Fransız ihtilalinin de etkisinde kalarak kurtuluş yolunu hürriyetsizliğin tıkadığını inanmışlar ve monarşiye karşı çıkmaya karar vermişlerdir. Bu merhale memlekette yeni bir fikir daha getirmiştir. Meşrutiyet. Genellikle ihtilacı metotlarla hakim kılınmaya çalışılan bu siyasi fikrin yanı sıra şüphesiz ekonomik fikirler üzerinde de durulmuştur. Kapitülasyonlara karşı bir tepki olarak bağımsız ekonomi, Batı'nın ekonomik sistemindeki güçlükten mülhem olarak bir milli kapitalist ekonomi, Osmanlı reformcularının benimsedikleri ekonomik fikirlerdir. Sömürülmekten kurtulma ve ekonomik kalkınmayı sağlama hedeflerine yönelen bu fikirler, yerli burjuvazinin gelişmemiş olması sebebiyle hem devletçiliği hem de burjuva yetiştirmeyi akla getirmiştir. Nitekim bu alanda bazı çabalara girişildiğini görmekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında milliyetçilik kavramı memleketin fikir hayatına yeni bir unsur olarak girmiştir. Bu devrin en etkili kuvveti İttihat ve Terakki Partisi gerek iktidara geçmeden önce gerek iktidarı süresince milliyetçiliğe yeni bir anlam vererek imparatorluğu kurtaracak şu formülü ortaya koymuştur. Batılılaşma, Türkçülük, İslamcılık. Birbiriyle çelişme halinde bulunan üç akım, hele son ikisi, kurtarmak şöyle dursun imparatorluğun batmasını çabuklaştırmaya yaramıştır. Anadolu İhtilali'nin memlekette hazır bulduğu fikirleri kısaca belirtmeye çalıştık. İhtilal bunların bir kısmını benimseyerek kurduğu devletin fikir temelinde kullanmıştır. Yeni Türk devletinin fikir yapısında neyin eski, neyin yeni olduğu ise aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Dipnot, şemanın sağ sütununda Atatürkçülüğün 6 ilkesi her birinin yanına Roman sayıları konularak belli edilmiştir. Politik fikirler. Osmanlı Devleti'nde 1. Meşrutiyet 2. Yarı teokratik düzen. Yeni Türk Devleti'nde 1. Cumhuriyet 1. 2. Laiklik 5. Ekonomik fikirler. Osmanlı Devleti'nde 1. Bağımsız ekonomi 2. Milli kapitalist ekonomi. Yeni Türk Devleti'nde 1. Bağımsız ekonomi 2. Milli kapitalist ekonomi 3. Devletçilik 4. Sosyal fikirler. Osmanlı Devleti'nde 1. Batılılaşma 2. Türkleşme 3. İslamlaşma. Yeni Türk Devleti'nde 1. Devrimcilik 6. 2. Milliyetçilik 2. 3. Halkçılık 3. Bu şemada politik, ekonomik ve sosyal fikirler olarak yaptığımız ayrım şüphesiz bilimsel bir nitelikte sayılamaz. Laiksizmin sosyal yönünü gözden uzak tutmuş değiliz. Devletçilik ile halkçılığı birbirini tamamlayan iki kavram olarak kabul etmekteyiz. Fakat amaç güttüğümüz karşılaştırma için ana çizgilere dayanan böyle bir ayrıma gitmekte sakınca görmedik. Esasen yeni Türk devletine temel teşkil eden fikirler üzerinde durarak bunların hangi bakımlardan yetersiz kaldığını tespite çalışacağız. Cumhuriyet Türk milletinin ve yeni Türk devletinin beka şartı olarak kabul edilmiş ve 1924 Anayasası'nın 102. maddesinin aşağıya aynen aldığımız fıkrasıyla hukuki teminata bağlanmıştır. İş bu kanunun şekli devletin cumhuriyet olduğuna dair 1. maddesinin değiştirilmesi ve bozulması hiçbir surette teklif dahi edilemez. Atatürk Cumhuriyet'in fiili teminatını ise orduda ve cumhuriyet fikriyle yetiştirilecek yeni nesillerde görmüştür. Gerçekten yeni Türk devletinin en sağlam temel fikirlerinden birinin cumhuriyet olduğundan şüphe edilemez. Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına alınmamıştır. CHP'nin 1927 kurultayında kabul edilen ilk programının aşağıdaki maddesinden de anlaşılacağı üzere laiklik Türk toplumunun İslam uygarlığından Batı uygarlığına geçebilme şartı idi. Parti bütün kanunların ve usullerin yapılmasında ve tatbikinde en son ilmi ve teknik esasları ile asrın ihtiyaçlarına uyulmasını prensip olarak kabul etmiştir. Din bir vicdan işi olduğundan parti dini dünya ve devlet işleriyle politikadan ayrı tutmayı milletimizin çağdaş medeniyet dolunda ilerlemesi için başlıca şartlardan sayar. Uygarlık değiştirmenin çağ değiştirmekten de güç olduğu bir gerçektir. Ancak şu da bir gerçektir ki laik fikir topluma mal edilmedikçe uygarlık değiştirmek de mümkün değildir. Anadolu İhtilali laik bir devlet kurabilmiş fakat laik bir toplum yaratamamıştır. İhtilalin takıldığı en önemli engelin bu noktada olduğunu inanıyoruz. Nedenlerine gelince. 1. Atatürk rejimi gerçek anlamıyla halkçı olamamış ve halkçılık bir özenti, bir fantezi halinde kalmıştır. 2. Laikliğe yönelen reformlar, hilafetin kaldırılması, şer'iye ve efkaf vekaletlerinin kaldırılması, şer'iye mahkemelerinin kaldırılması, tekkelerin, türbelerin, zaviyelerin kapatılması, medeni kanunun kabulü, anayasadan dine ait hükümlerin çıkarılması, eğitim birliğinin kurulması ve okullarda laik eğitim, laik toplum yaratmak için yeter görülmüştür. Doğulu bir toplumu laik bir toplum haline getirmek için 15 yıl, 1924-1938, şüphesiz pek az bir zamandır. Bu hususu da yukarıda iki noktada topladığımız nedenler arasına katmak gerekir. Fakat bilindiği üzere asıl şanssızlık Atatürk'ten sonra başladı. Çok partili siyasi rejimle açılan taviz yolunun laik fikri nereye getirdiğini, aktüel bir konu olarak bütün çevrelerde geniş ölçüde tartışıldığı için burada anlatmaya lüzum görmüyoruz. Devletçilik fikri Anadolu İhtilali'nin felsefesinde kuvvetli bir unsur olarak mevcuttu. İhtilal anti-emperyalist olduğu kadar anti-kapitalist olduğunu da her vesileyle açıklamıştı. Mustafa Kemal Paşa 1 Mart 1922 günü meclise açış nutkunda kamu yararını doğrudan doğru ilgilendiren kurumları ve teşebbüsleri devletleştireceğiz demek suretiyle devletçi görüşü tereddüde hiç yer bırakmayacak kesinlikle belirtilmişti. Fakat zaferden sonra ihtilal kendi felsefesine bu noktada ihanet etti. 17 Şubat 1923 günü İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi ile yeni Türk Devleti'nin milli kapitalist ekonomiyi benimsediğini görmekteyiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa kongreye açış nutkunda, dipnot, bakınız Atatürk'ün söylev ve demeçleri cilt 2 sayfa 99-112, devletçilikten tek kelimeyle bile söz etmemiştir. Gerçi bu kongrenin biraz da politik sebeplerle düzenlendiği sezilmektedir. Çünkü Lozan Barış Görüşmeleri 31 Ocak 1923 günü yaptığı bir oturumdan sonra kesilmiş ve 4 Şubat günü başdelege İsmet Paşa Lozan'ı terk etmişti. Anlaşmazlık ekonomik meselelerden, kapitülasyonlardan çıkmıştı. Bu sebeple Mustafa Kemal Paşa nutkunda ekonomik bağımsızlık üzerinde ısrarla durmuş ve yeni idarenin yabancı sermayeye düşman olmadığını, memleketin geniş olduğunu, çok sermayeye muhtaç bulunduğunu belirtmiştir. Kapitalist Batı devletlerine güven vermek ve barış görüşmelerini yeniden başlatmak için bu davranış gerekliydi. Fakat Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra uygulama, Türkiye İktisat Kongresi'nde beliren eğilimin devletçe benimsendiğini ortaya koymaktadır. Devletçiliğin yeniden benimsenmesi için 1931 yılına kadar beklemek gerekiyordu. Büyük bir hızla sosyal reformların gerçekleştirildiği bu 8 yıllık dönem, ekonomik faaliyet bakımından tamamen başarısız geçmiştir. Nihayet 10 Mayıs 1931 günü toplanan CHP kurultayında devletçilik ve devrimcilik ilkeleri programa alındı. Fakat 1931 yılında benimsenen devletçilik anlayışı, Mustafa Kemal Paşa'nın 1922 yılında belirttiği devletçilik anlayışından daha geriydi. Buna rağmen girişilen uygulama kaybedilen ilk 8 yılın zararlarını büyük ölçüde telafi etmiştir. Bugün Türkiye çok daha iyi durumda olabilir ve içinde bulunduğu ekonomik çıkmaza sürüklenmeyebilirdi. Fakat 1. Yukarıda da belirttiğimiz üzere emperyalizme ve kapitalizme karşı olan Anadolu ihtilali halkçı ve devletçi karakterini zaferden hemen sonra unutmuş ve liberal ekonomiye dönmüştür. Bu dönemde tıpkı İttihatçıların yaptıkları gibi bir milli burjuva yetiştirme gayreti içine düşünmüş ancak bazı kimselerin zengin olması sağlanmıştır. Bizzat Atatürk'ün kendi adına çiftlik yapması ve bira fabrikası kurması bu çabanın tipik örneğidir. 2. Daha önce devletçilik kısıtlı bir anlamda kabul edilmiş ve antitezini beraber geliştirmiştir. 3. Devletçilik gerçek bir halkçılık anlayışına uygun inançla ve biçimde yürütülmemiştir. 4. Özel teşebbüsün korunması formülüyle bilerek ve bilmeyerek devlet teşebbüsleri özel sektörü istismar ettirilmiştir. Sonra da bu gerçek özel sektörün yaratıcı zekası ve devletçiliğin başarısızlığı hükmünü ispatlamakta kullanılmıştır. 5. Devletçiliği başarıyla yürütecek eğitilmiş bir kadro yetiştirilmemiştir. Yalnız teknik eleman yetiştirmekle devletçiliğin başarıya ulaşacağı kanısı devletçi görüşün en büyük yanlışı olmuştur. Nitekim devletin yetiştirdiği ve devlet teşebbüslerini ellerinde teslim ettiği teknik elemanların iş başında veya ayrıldıktan sonra özel sektöre hizmet ettikleri hakkında yüzlerce örnek verilebilir. Halkçılık ilkesi üzerinde daha çok önemli durulması gereken bir konudur. Bundan dolayı önce halkçılık fikrinin kaynağını kısaca belirtmek istiyoruz. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşuna hakim olan temel görüşün halkçı olduğuna 3. bölümde değinmiş ve bu hususla ilgili meclis görüşmelerini vermiştik. Halkçılığın 1. Büyük Millet Meclisi'nce temel görüş olarak benimsenmesinde iki etken vardır. Rus ihtilali ve iddiatçılar. Ziya Gökalp'in ta Selanik'ten beri 1910 geliştirmeye çalıştığı milliyetçilik anlayışında pek belirli bir şekilde olmasa bile az çok halkçı bir renk görülmektedir. Ziya Gökalp'in bir yandan iç politikaya, bir yandan savaş olaylarına paralel olarak yürüttüğü milliyetçilik anlayışı, çeşitli safhalardan geçerek sonunda dünya olaylarından da etkilenmek suretiyle yeni bir anlam kazanmaya başlamıştır. 1. Dünya Harbi sona yaklaşmış, Rusya'da ihtilal patlamış, ittifak grubunun yenilgisi iyice belli olmuştur. İşte bu sırada Ziya Gökalp'in İttihat ve Terakki Merkezi Umumiyesi'nde milliyetçilik teorisini halkçılıkla birleştiren yeni bir anlayışı savunduğunu görürüz. Ziya Gökalp, Milliyetçilik ve Beynel Milliyetçilik başlıklı bir makalesinde şöyle demektedir. Çünkü yaptığımız incelemeler, sosyal evrimin çeşitli safhalarında daima halkçılıkla milliyetçiliğin beraber bulunduğunu, halka kıymet verilmediği zamanlarda milliyete de kıymet verilmediğini, aksine halk kuvvetlerince milliyet fikrinin de aynı nispetle kuvvetlendiğini gösterdi. Demek ki halkçılıkla milliyetçilik arasında hiçbir tezat yoktur. Dipnot, Yeni Mecmua, sayı 35, 14 Mart 1918. Gökalp'in açtığı izden yürüyen, onun koyduğu ilkeler ve görüşlere göre aynı dergide makaleler yazan Tekin Alp, Moiz Cohen de bir sayı ara ile çıkan makalesinin başına Ziya Gökalp'in şu sözünü almıştı. Dünya harbi sona ereceği zaman insaniyete iki kıymetli hediye verecektir ki bunlardan biri hakiki halkçılık, diğeri hakiki milliyetçiliktir. Halkçılık görüşü milli mücadeleden önce ortaya atılıp üzerinde birçok söz edildiği halde halkçılığın politik, ekonomik ve sosyal yönleriyle doğru ve tam bir izahı yapılmamıştır. Nitekim bu yüzden Mustafa Kemal Paşa'nın da halkçılığı daha çok politik yönüyle aldığını ve halkçılık yani milleti bizzat kendi mukadderatına hakim kılması esası tarzında bir tarife gittiğini görmekteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk programında ise halkçılık görüşünü şöyle belirtmiştir. Kanunlar önünde mutlak bir eşitlik kabul eden ve hakimiyetin devletin vatandaşa ve vatandaşın devlete karşı olan vazifelerini tamamıyla yerine getirmek için kullanılması partinin başlıca prensiplerindendir. Kanunlar önünde mutlak bir eşitlik kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaati imtiyaz tanımayan yurttaşları halktan ve halkçı olarak kabul ederiz. Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil, fakat ferdi ve sosyal hayat için iş bölümü bakımından türlü hizmetlere ayrılmış bir cemaat saymak esas prensiplerimizdendir. Çiftçiler, sanat sahipleri, sanayiciler, tüccarlar ve memurlar Türk milli varlığının başlıca çalışma unsurlarıdır. Bunların birinin çalışması, öbürünün ve hepsinin hayatı ve refahı için bir mecburiyettir. Partimizin bu prensiple göz önünde tuttuğu gaye, sınıf kavgaları yerine sosyal düzen ve dayanışmayı elde etmek ve menfaatler arasında birbirlerine zıt olmayacak surette ahenk koymaktır. Menfaatler liyakat ve faaliyet derecesine göre olur. Bütün bunlardan ve bugüne kadar süren halkçılık anlayış uygulamasından şu sonuçları çıkarmak mümkündür. 1. Halk ve millet kavramları birbirine karıştırılmıştır. 2. Türk toplumunda sınıf farklılaşmasının ve sınıf şuurunun yeteri kadar belirmemiş olmasından yanlış bir inanışa kapılarak sınıfların varlığı reddedilmiştir. 3. Sınıflar arası menfaat uyuşmazlığının azaltılması ve karşılıklı menfaatlerin dengede tutulması yerine bu uyuşmazlığın tamamen kaldırılacağı gibi bir hayali amaç güdülmüştür. 4. Bir takım hukuki formüllerle halkçılığın gerçekleşeceği inancına varılmıştır. Bu yanlışla fertler, aileler ve sınıflardan herhangi birine imtiyaz tanınmamanın ve imtiyazsız toplum yaratmanın sağlandığı kabul edilmiştir. Köylü efendimizin sözüyle çelişmeye düşünmüştür. 5. Halkın zararını işleyen kurumların sökülüp atılmasına gereği kadar değer verilmemiştir. 6. Halkçılık daha çok politik yönüyle değerlendirilmeye çalışılmış, ekonomik ve sosyal yönleri ihmal edilerek bu açıdan gerekli çaba gösterilmemiştir. Aşar vergisinin kaldırılması yeter sayılmıştır. 7. Halkçılık gerçek anlamıyla idrak edilemediği için laikçilik, devletçilik, devrimcilik ve milliyetçilik ilkeleri kısır bir anlayışla uygulanmıştır. Yeni rejimin bütün zaaflarını bir noktada toplamak gerekirse diyebiliriz ki rejim gerçek anlamda halkçı olamamıştır. Belki de en büyük yanlışlık halk ile milletin, halkçılık ile milliyetçiliğin birbirlerine karıştırılmasından geliyordu. Halbuki yeni Türkiye'de milliyetçilik bu üç akımın reddi anlamında kabul edilmişti. Ümmetçilik, Turancılık ve Beynel Milelcilik. Bir başka yanlışlık da devrimcilik ilkesinin elde edileni korumak anlamına alınması olmuştur. B. Yeni rejim ve rejim kadrosu. Bu kitabın ön sözünde yeni Türkiye'nin kuruluşu sırasında nelerin eksik kaldığını, nelerin yanlış konulduğunu bulabilirsek, büyük bir kurtuluş hamlesinin hemen arkasından niçin ve nerelerde takılıp kaldığımızı belirlemiş olacağız demiştik. Bir önceki kısımda bu tıkanıklığın fikir yönüyle ilgili nedenlerini az çok ortaya koymuş olduğumuzu sanıyoruz. Şimdi aynı ölçüde önemli bir başka konuya eğilmek gerekiyor. Anadolu İhtilali hızını ve gücünü bir süre sonra niçin yitirmiştir?
Ayrım sonu.